Donanım Haber'in teknoloji videoları Casper'ın katkılarıyla yayınlanmaktadır. Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhaba, ben Ersin Kılıç.
Bir ikisi bir de, daha doğrusu Mesut Çevik'le bir ikisi bir de daha birlikteyiz. Çünkü uzun bir süredir yoktum iki programda.
Özlettin vallahi kendini kaç programda.
Zaten sağ olsun izleyenlerimiz de abi özledik, bir an evvel ikisi bir de seni görmek istiyoruz demişler. Bir sürü etkinlik oldu, yıllık izin oldu, araya girdi. Sağ olsun Ender'lerdi, durumu kurtardılar. İkisi bir yine ekranlarınıza getirebildik. Hep iki kişi çıkıyoruz, bugüne tahlamız yok.
Evet.
Tahla sağ olsun biliyorsunuz Kocaeli'de oturuyordu. Biz ona çok ısrar ettik artık İstanbul'a taşın, İstanbul'a taşın diye. Çünkü iş yeriyle ev arası gerçekten bu kadar uzak olduğunda genel olarak her şey aksayabiliyor ki Tahla burada gerçekten çok fazla özveriyle çalışıp sabahlıyordu.
Evet.
Biz ona çok fazla ısrar ettik. O da bizi kırmadı, artık İstanbul'a taşınıyor. Bugün evi taşıyacak. Allah'tan bizden yardım istemedi.
Lazım falan diyor ama.
Çünkü bahane bulmamız gerekecekti.
Çekim var falan deyip sıyrıldı.
En azından hani bahane uydurmak zorunda kalmadık arkadaşlar. Teknoloji dünyasına baktığımızda ben herhalde biraz fazla gezdiğimden midir nedir bakıyorum. Çok fazla mobil haber vardı sitemizde. Ben o mobil haberler arasında ve sizlerin zaten çok yakından takip ettiğinizi düşündüğüm haberlerin haricinde daha çok teknoloji odaklı haberleri bir araya getirmek istedim bu sefer. Yani teknoloji derken bilim dünyasına ait
yine haberleri. İlginç haberler var herhalde.
Evet, oldukça enteresan haberler var. Mesela bunlardan bir tanesi de yine yeni bir giyilebilir iskelet projesi. Genel olarak baktığımızda Salt Exosuit olarak geçen yeni iskelet projesinde diğer iskelet projelerinden farklı olarak pneumatik sistemler kullanılıyor. Yani kullanıcının genel olarak hareketlerine yardımcı olan bu ekstra güçlendirici iskelet hava bazlı, basınçlı hava bazlı bir sistemle çalışmakta. Giyilebilir iskeletleri şöyle açıklayalım. Belki daha önceki programları takip etmediyseniz bu konuya biraz yabancı olabilirsiniz. Bildiğiniz gibi biz insanoğlu kendi ağırlığımız kadar bir ağırlığı kaldırdığımızda başarılı sayılıyoruz. Ve ağırlığımızın üstündeki ağırlıkları kaldırdığımızda da rekorlara giriyor bu Naim Süleymanoğlu gibi. Fakat giyilebilir iskelet projeleri destekleyici bir iskelet sayesinde kendi ağırlığınızın birkaç katını çok rahat bir şekilde kaldırabilmenizi, yürürken daha az yorulmanızı veya üzerinizde yük varken hoplayıp zıplayabilmenizi sağlayacak destekleyici sistemler olma amacı taşıyor. Yani bunlar böyle içine girdiğiniz robotlar değil de daha çok size destek sağlayan, size ekstra güç veren robotlar olma özelliği taşıyorlar ve sizin kas hareketlerinize bağlı olarak size bu gücü sağlamaktalar.
Şey geldi aklıma, şimdi mesela Matt Damon'ın, hatta District 9'ın yönetmeninden geliyor bir film, Elysium diye. Onda da böyle işte Matt Damon hafif böyle eli yanıyor, sakatlanıyor falan, böyle bir iskelet yerleştiriyorlar kollarına falan. O da herhalde bir süper güce kavuşuyor. Direkt o film aklıma geldi. Onu da merakla bekliyoruz.
Aslında biliyorsunuz film endüstrisi bu tip şeylerin rotasını belirliyor. Çünkü insanlar neyi hayal edebiliyorlarsa ona ulaşabiliyorlar bir şekilde. Bilim adamları bu konuda üstün bir şekilde çalışıyorlar. Eğer film endüstrisindekiler onları hayal edebildiyse büyük ihtimalle yakın bir gelecekte en azından prototip aşamasında bu tip şeyleri de görebiliriz diye düşünüyorum Ersin. Umarız bu projede bir şekilde hayata geçer. Çünkü genel olarak bu projede hemen biz askeri şeyleri ya da daha güçlü insanları düşünüyoruz. Fakat yaşlı insanlar yürümekte çok fazla zorlanıyorlar.
Tabii ki hani,
kas erimesi var. Olanlar, evet, sakat olanlar özellikle ya da kas erimesine neden olan bazı yaşlılık belirtileri var biliyorsun.
Engelliler diyelim aslında.
Evet. Aslında engelli değil, yaşlı insanlar gerçekten güçlerini kaybediyorlar. Yani eski güçlerinde olmuyorlar. Gençken ki o bütün performansı gösteremeyebiliyorlar. Bu tip destekleyici iskelet sistemleri sayesinde insanlar yaşlansalar da aynı aktif hayatlarına devam edebilecekler. En azından bir merdiven çıkarken çok daha az yorulacak. Çünkü aslında robot çıkacak.
Evet, destek
evet,
olacak.
%10 daha az güç harcayacak ya da %50 daha az güç harcayacak aynı merdiveni çıkarken ki bir an evvel çıkarlar. İnsanlar en azından bu tip sorunlardan kurtulurlar diye düşünüyoruz. Bir diğer haberimiz de Japonya'dan geliyor. Japon dostlarımız biliyorsunuz robotlar konusunda oldukça ayrıntılı ve detaylı çalışmalar yapıyorlar ki Honda'nın bu konuda ne kadar ileri gittiği bir gerçek. Bu seferki robot çalışmasında ise Toyota'nın izlerini görüyoruz. Çünkü Tokyo Üniversitesi RoboGarage ve Toyota ortaklığında ortaya çıkan Kubo robot projesiyle beraber Japonlar ilk defa bir robot astronotu uluslararası uzay istasyonuna göndermeye hazırlanıyorlar. Bu 34 santim boyutlarında ve 1 kilo ağırlığında bir robot. Zaten şekline baktığınızda direkt Japon mangalarından esinlenilmiş bir görüntüye de sahip olduğunu görmekteyiz. Çocuklarla falan oyun oynarken falan böyle çeşitli videolar da çekilmiş, şu an yayınlanmış, sizler de izliyorsunuz. Genel olarak baktığımızda robota hareketleri oldukça esnek ve dengeli. Ayrıca yer çekimsiz ortamda da yapılmış bazı uçuş testleri mevcut. Robot tamamen otonom hareket ediyor ve Japonca konuşuyor. Seslere tepki verebiliyor ve yapay zekası sayesinde size Japonca cevaplar da verebiliyor. Uzay istasyonunda ise direkt olarak sesli komutlara yanıt vermek ve oradaki astronotlara yardımcı olmak üzere geliştirilmiş bir durumda. Yüz hareketlerini, mimikleri algılayabiliyor. Üzerine birçok sensör mevcut ve hani gerçekten
robot yapmışlar
şu anda. Enteresan bir durum. Bakalım uzay istasyonunda gerçekten başarıya ulaşacak mı? Japonların da bu konuda ne kadar uç noktaya gittiğinin net bir göstergesi diye
düşünüyorum. Zaten Honda'ya baktığımızda arabadan çok robot yapıyorlar artık adamlar. Muhtemelen bu da başarılı bir proje olacaktır diye düşünüyorum. Oyun tarafına geçtiğimizde ise arkadaşlar Xbox One'la perdeyi açıyoruz. Bildiğiniz gibi Xbox One ortaya çıktığından beri birçok yönden eleştirildi, tartışıldı, bir sürü konular ortaya atıldı ve Microsoft bazı yönlerde geri adımlar atmıştı. Bu tartışılan noktalardan birisi ise RAM performansı. Bildiğiniz gibi PlayStation 3'ün RAM performansı çok daha iyi bir seviyede ve bütünleşik çalıştığı için daha iyi bir performans göstereceği düşünülüyor. Bununla ilgili Eurogamer'ın raporlarına göre Xbox One'daki SRAM'in %88 oranda arttırılacağı söylenmiş. Hemen ben Mesut, sen bir donanımcı gözüyle tabii ki bakacaksın ama ben verileri söylemek gerekirse eskiden Xbox One'da 102 GB bölü saniye, PlayStation 4'te ise 176 GB bölü saniye iken Xbox One'ın bu arttırılan performansıyla birlikte 197 GB bölü saniye olacağı söyleniyor. Tabii bu değerler performansa nasıl yansıyacak?
Şimdi burada şöyle bir şey var. PlayStation 4'te söylenen bandwidth genişliği tüm sistem için geçerli olan bandwidth genişliği. Yani sistem belleğe yapay zeka ile ilgili bir dosyayı yazarken de aynı band genişliğini kullanıyor. GPU'ya veriyi götürürken de aynı band genişliğini kullanıyor. Xbox One'da ise bu 32 MB'lık SRAM'in band genişliğinden bahsediliyor. Bence burada Microsoft birazcık kağıt üzerindeki değerleri oynamak istemiş. Çünkü genel olarak kağıt üzerindeki değerlere ve teknik verilere baktığımızda PlayStation 4 sadece bandwidth genişliğine değil, yani band genişliğinde aktarılabilecek verinin büyüklüğünde değil, genel olarak işlem performans gücünde de Xbox One'dan önde bir cihaz. Bu yüzden Microsoft da büyük ihtimalle en azından kağıt üzerinde bir şeyimiz hızlı olsun, bir şeyimiz fazla gözüksün diye bu 32 MB'lık SRAM üzerine oynamayı düşünüyor.
Göz boyama gibi bir şey.
Göz boyama olacak çünkü orada arttırılan performans, oradaki kapasite arttırılsa belki çok daha fazla bir şey fark edecek ama şunun altını çizelim, tekrar söylüyoruz. PlayStation 4'te şu an güncel ekran kartlarında gördüğümüz GDDR5 bellekler sistemin tamamında 8 GB olarak bulunmakta. GDDR bellekler pahalıdır ve yüksek band genişliği, düşük erişim süreleri sunarlar. Xbox One'daki 8 GB bellek ise bildiğimiz DDR3 bellek. Şu an piyasada en ucuz satılan bellek birimi. SRAM'i sadece burada GPU'ya yardımcı olsun diye atanmış 32 MB'lık bir dahili
yani
bellek.
Yani şöyle diyebilir miyiz? Hani işleme gücü düşük olduktan sonra veri yolunu ne kadar arttırırsanız arttırın aslında...
Yok, hayır, buradaki veri yolunu arttırmak tüm sisteme etki etmeyecek. Yani 32 MB'lık SRAM'in sadece veri yolu büyüklüğü artacak. Yani bu da ne kadar performans katkısı sağlar bilemiyorum ama SRAM'in boyutunu arttırmak, sana söyleyeyim, bandwidth genişliğini arttırmaktan her zaman için daha fazla performans artışı sağlar. Burada PlayStation 4 her türlü daha üstün donanımsal olarak.
Zaten burada Eurogamer'ın raporu olduğunu söyleyelim. Yani henüz Microsoft'tan bu konuda bir açıklama gelmiş değil. Muhtemelen ilerleyen dönemlerde bir yalanlama veya doğrulama yönünde bir açıklama gelecektir. Microsoft'la ilgili bir diğer haber ise bu hafta oldukça ilginç olarak karşımıza çıktı. Firmanın en önemli isimlerinden birisi olan, Xbox One'da akıllara gelen ilk isimlerden birisi olan Don Matrick, Zynga'ya geçtiğini açıkladı. 8 Temmuz itibariyle birlikte Zynga'nın CEO'su olarak görevine devam edecek. Böyle Microsoft'ta bir sallantı var sanki.
Yalnız şimdi sallantı diyoruz da asıl sallantı Zynga'da var biliyorsun.
Evet.
Yani sallanan bir yere sallanmayan bir yerden geçmek bence birazcık değişik olmuş. Herhalde heyecan arıyordu. Ya da baktı ki Microsoft'ta artık...
Gidişat kötü falan mı?
Yok yani kendisi için bir pozisyon kalmadı. Orada CEO title'ı da biliyorsun, evet. Yani. Çok daha üst düzeyde görüneceği için şansını bir denemek istemişti. Olabilir. Çünkü batan bir şirketi kurtarırsan kahraman olursun.
Yani daha önce Electronic Arts'tan da böyle Zynga'ya transferleri görmüştük. Hani Zynga sallantıda ama mobil taraftaki yükselişi düşünecek olursak herhalde belki orayı toparlayacağı gözüyle bakılmış olabilir.
Şans ama rakipleri çoğaldı. Yani evet. Rakipsizken bir şeyler yapmakla bir sürü rekabet, rakip içerisinde bu işleri yapmak arasında fark var diye düşünüyorum.
Evet, dediğin gibi çok fazla rakip var. Xbox'la ilgili son açıklamamışsa arkadaşlar biraz sevindirici bir açıklama olacak. Xbox Live'daki yama ücretleri kalkıyor. Daha önce Xbox 360'da bir oyun firması işte oyuna yama getirmek istediğinde 100 bin dolar gibi bir ücret ödemek zorunda kalıyordu. Xbox 360'da bu yama ücretlerinin kalkacağı söyleniyor. Xbox One'la ilgili herhangi bir açıklama yapılmamış. Fakat Xbox Live sistemini bir bütünleşik bir sistem olarak düşünürsek muhtemelen yeni nesilde de bu yama ücretleri kalkacaktır.
Microsoft her şeyde geri adım atıyor ki bir an evvel millet vazgeçmesin sistemden.
Bu sistem çok saçma bir sistemdi günümüzde bile. Yani düşünsene bir oyun yapıyorsun, onun eleştirilen hatalarını düzeltmek istiyorsun. Düzeltmek istediğinde para ödüyorsun. Ya böyle bir saçma sistem var mı? Bunun kalkmış olması tabii ki sevindirici bir olay.
Evet, o kullanıcıların yararına olacaktır. Daha fazla güncelleme alabileceklerdir diye düşünüyoruz. Şimdi genel olarak teknoloji tarafına geçtiğimizde biliyorsunuz uydu bazlı konumlama sistemleri gitgide popülerleşiyorlar. Artık cep telefonları sayesinde konumumuzu anında nerede olursak olarak görebiliyoruz ki çok büyük keskinlikle görebiliyoruz. Bundan da GPS'ten yararlanıyoruz. GPS'te Amerika'nın aslında askeri amaçlarla geliştirdiği, akıllı füzeleri, uçakları, gemileri yerlerini bulabilsin diye geliştirdiği, daha sonrasında ise biz sivillerin kullanımına sunduğu bir teknoloji. Rusya bu tip bir konumlama sisteminin sadece Amerika'nın elinde olmasını pek güvenli bulmadığı için GLONASS isminde kendi konumlama sistemini hayata geçirmişti. Ve şu an akıllı cep telefonlarına baktığımızda hem GLONASS hem de GPS'ten aldıkları veriyle ultra keskin konumlamalar yapabildiklerini görüyoruz.
Evet,
nokta atışı yapabiliyorlar neredeyse. Avrupa'da aslında yine kendi konumlama sistemi üzerine çalışıyordu fakat bu çok yüksek maliyetli bir sistem olduğu için onlarınki biraz geriledi. Çin şimdi kendi konumlama sistemi üzerine çalışmakta.
Üçüncü dünya hemen ortaya oradan çıkacaklar herhalde.
Çünkü hani konumlama sistemleri şöyle önem taşıyor arkadaşlar. GPS de her ne kadar biz konumumuzu bulabiliyor olsak da akıllı füzeler yollarını bulabiliyor olsa da savaş durumu olduğunda hem sivil hem de askeri kullanımda Amerika bunu sadece kendi için kullanmaya başlıyor ve diğer ülkelerin kullanımına kapatma hakkına sahip. Çünkü bu kendi için geliştirdiği bir sistem. Doğal olarak siz eğer savaş durumunda ülkenizi gerçekten her ülkeye karşı savunabilmek istiyorsanız, hani müttefikleriniz de yani düşmanınız olabilir, Metal Gear de bunu çok net evet. bir şekilde ortaya koyuyor. Sizin de kendi konumlama sistemine, kendi teknolojilerinize ihtiyacınız var. Zaten hani böyle düşündüğümüzde de ülkemizin ne yazık ki bu konuda çok daha büyük adımlar atması gerektiğini görüyoruz. İnsanın tüyleri ürperiyor yani.
Evet.
Gerçekten dışımızdaki ülkeler, bazı bu birinci dünya ülkeleri dediğimiz gelişmiş ülkeler çok yüksek teknolojilere sahipler. Bu yüzden konumlama sistemi önemli. Yani size ait bir konumlama sisteminizin olması çok büyük önem taşıyor. Konumlama sisteminiz olmazsa ne insansız uçaklarınız uçabilir, ne kendi uçaklarınız uçabilir, ne bir yere roket gönderebilirsiniz. Yolun ortasında kalırsınız. Yani. Şimdi kendi konumlama sistemine sahip ülkeler arasında bir ülke daha katılıyor. Hindistan.
Hindistan. Oh, hiç evet. akla gelmezdi yalnız.
Gerçekten Hindistan'da kendi göndereceği uydularla beraber 1500 kilometre karelik bir alanda kendi konumlama sistemini etkin hale getirmiş olacak. Ve böylece arkadaşlar, yani şunu söyleyeyim, atom bombası göndereceği zaman biliyorsunuz Hindistan atom bombasına da sahip, artık Amerika GPS'i kapatsa bile hedefini vurabilecek.
Ya bu aslında hani tartışmalara da gebe tabii ki. Bir taraftan bakıyorsun tabii ülkenin kendini savunması iyi ama hani savunmaya önem verdikçe sanki diğer tarafların da böyle şeylerini işgal ediyormuşsun gibi geliyor. Hani bizim ülkemizde de tabii ki böyle şeylerin gözükmesini isteriz. Her ne kadar bazı gelişmeler olsa da biz henüz onları bile düzgün kullanamıyoruz
evet,
aslında.
Şunu söylemek lazım. Hindistan'ın geliştireceği bu konumlama sistemi 7 tane uydudan oluşacak ve Hindistan tüm dünyada konumlama ihtiyaç duymuyor. Yani ben tüm dünyada bunu kullanacağım demiyor. Sadece çevre ülkeler için aktif hale tutacakmış bunu. Yani bir saldırı olursa yakın ülkelerden en azından diyor kendi konumlama sistemimi kullanayım ki önemli bir adım. Biz de uydular üstünde çalışmaya başladık biliyorsunuz. Umarız hani yakın bir zamanda biz de kendi konumlama sistemimiz hakkında düşünmeye, projeler geliştirmeye başlarız diyorum. Bir diğer haberimiz de son dönemde biliyorsunuz özellikle Türkiye Cumhuriyeti'nin çeşitli kurumlarına da çok büyük saldırılar yapılmakta, bilgi çalınmakta. Ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bu tip saldırılar yapıldığı konusunda haberler gelmeye başlamıştı. Hackerlar bir şekilde siber ataklarla bilgilere ulaşıyorlar, sunucuların zayıf noktalarını bulup buralardan içeri sızıyorlar ve bilgi alıyorlar. Bunlar çok önemli kritik bilgiler olabiliyor ki bu konuda sürekli basına yansıyan haberleri görmekteyiz. Amerika Birleşik Devletleri Silahlı Kuvvetleri ise siber saldırılardan korunabilmek adına 23 milyar dolarlık bir bütçe ayırmış. Bu parayı harcayacaklarmış ve bütün kurumların içinde kullandıkları ağı buluta taşıyacaklarmış. Tek bir yerden yönetilmesini istiyorlarmış bunun. Hem böylece daha hızlı bir iletişim ağı kurulacak, daha güçlü bir iletişim ağına sahip olacaklar. Hem de tabii ki saldırılara tek bir yerden karşı koyabilecekler. Çünkü 1500 noktanın yönetilmesiyle tek noktanın yönetilmesi arasında her zaman tabii. farklar oluşacaktır. Son 2 yılda Amerikan Silahlı Kuvvetleri'ne karşı girişilen siber saldırılar 17 kat artmış. Bu da aslında bu işin ne kadar acil ve gerekli olduğunun göstergesi. Biliyorsunuz Lightning yeni F-35 saldırı uçağının projeleri de İngiltere'deki çalışma ofisinden çalınmıştı Çinli hackerlar tarafından. Yani Çinliler şu anda uçan bir tüp projesine sahipler aslında. Bu siber saldırının ne kadar önem taşıdığını da buradan aslında anlayabiliyoruz.
Hani baktığımız zaman bütçe çok büyük ama çalınan belgelerdeki önemi böyle göz önüne aldığımızda aslında son derece gerekli,
gerekli bir iş
olduğunu da görüyoruz. Oyun tarafına geçtiğimizde arkadaşlar, şimdi Sony'yi tabii ki donanım olarak övdük. Birçok yaptığı yönlerden dolayı her hafta hemen hemen övgülerimizi kazanıyorlar. Gerek oyun tarafında olsun, gerek donanımsal tarafta olsun. Bu hafta ise ilginç bir haberle karşımıza çıktılar. Sony kendi sitesinde yaptığı Beyond ön siparişlerini iptal etti. Çünkü Beyond'ın ön siparişini $35'dan çıkartmışlardı. Fakat oyunun normal versiyonuna baktığımızda $55 olduğunu görüyoruz.
Orada hani bir hatalı fiyat girişimi olmuş.
Ama bayağı bir ön sipariş aldılar. Hani haberi de çıktı $35'dan ön siparişte falan diye. Fakat bu ön siparişi iptal ettiler ve ön siparişte bulunan oyunculara da $5'lık bir hediye çeki göndermişler. Tabii ki bu hediye çekini sadece gene kendi sistemlerinde kullanabiliyorsunuz. Tekrar farklı, Sony'nin farklı bir sitesinden bir an tekrar $55'dan satışa çıkmış
çok
durumda.
Çok saçma bir şey olmuş.
Evet. Bir strateji hatası gibi bir şey geliyor benim aklıma. Neden böyle bir şey yaptılar?
Türkiye'de olsa biliyorsun $35'lardan onu satmak zorunda.
Evet. Direkt olarak satışa çıkardı. Muhtemelen yine Türkiye'de de Last of Us'a benzer bir fiyat politikası olacaktır diye düşünüyorum ben bir yandan. Hani altyazılı olarak da geleceğini göz önüne alırsak PlayStation için son böyle bombalarından birisini büyük bir keyifle oynayacağız. Bir diğer haberimize geçtiğimiz arkadaşlar, sevindirici bir haberle karşınıza çıkıyoruz. Çünkü Nvidia bir kayıt programı üzerinde çalışıyor. İsmi de Shadowplay. Hatta görüntüsü de direkt olarak yayınlandı. Shadowplay, Fraps'e aslında rakip olarak gelen bir program. Fakat sadece Nvidia GPU'sunu kullanacak gibi gözüküyor. Hani ona göre çünkü frame düşmeleri yaşanmayacağı söylenmiş. Hemen Borderlands 2'den alınan 1 dakika 9 saniyelik bir video Fraps'te 3.6 GB'lık yer kaplarken Shadowplay'de ise sadece 238 MB'lık bir yer kaplıyor ki bana göre çok güzel bir değer.
Aslında bu GPU kullanan bir program olacak ve piyasaya baktığımızda GPU'yu ve QuickSync isimli Intel teknolojisini kullanan Action isimli bir program görüyoruz. Action'da gerçekten çok hızlı bir şekilde, hiçbir şekilde bilgisayarınızı yormadan çok düşük boyutlarda dosyalar elde edilmesine yarayan bir program. Ama Action'la Shadowplay'in bir farkı olacak. Shadowplay sadece Nvidia ekran kartlarında çalışacak ve ücretsiz olacak.
Evet, bedava.
Evet, Action ücretli bir program ve fiyatı da yüksek arkadaşlar. Öyle gidip hemen alamıyorsunuz. Tahminim, yani yanlış bilmiyorsam $30-$35'lık da bir fiyatı var programın. Tamam, bazı destekleri var. Mesela webcam'le aynı anda görüntü kaydı alabilme. İşte bir köşeye kendi görüntünü koyuyorsun, bir taraftan oyundan görüntü alabiliyorsun. Intel'in QuickSync teknolojisi sayesinde ekran kartı bağımsız. Yani biliyorsunuz artık işlemcilerin içinde Intel'in kendi GPU'ları yer alıyor entegre olarak. Siz harici bir ekran kartı taktığınızda da QuickSync teknolojisinden yararlanabiliyorsunuz bu program sayesinde. Böylece ekran kartınız herhangi bir şekilde başka işlemle uğraşmadan sadece oyunun full performansını verirken siz de hiçbir kasılma olmadan Action'la kayıt altına alabiliyorsunuz oyunlarınızı. Gerçekten çok gelişmiş bir program. Ama tabii ki Nvidia ekran kartı sahipleri de ücretsiz bir şekilde bu programa sahip olacakları için şanslı olacaklar.
Yani bu sektöre baktığımızda gelişmekte olduğunu görüyoruz. Hani oyuncular bile, YouTube'da binlerce kanal var, yayın yapan insanlar, oyuncular var. Hani farklı projelerde de yayın yapan şeyler var, kullanıcılar var. Sadece oyun tarafında göz önüne almamak lazım. Hani Fraps'ın sadece yıllardır böyle teker olması beni hep garip gelmiştir bana. Sadece aslında, saydığımızda hani 5 tane bile program sayamıyoruz
tabii
aslında.
Tabii şöyle bir şey var. Gerçekten bu işte profesyonel olarak ilgilenenlerin hiçbiri ne ekran kartını ne CPU'sunu kullanıyor Ersin. Bunlar birazcık amatör bazda ilk başta girişen insanların işi. Live Gamer HD veya Blackmagic'in geliştirdiği bazı HD Capture cihazları var.
Direkt kutu üzerinden.
Hopak'ın geliştirdiği HD Capture cihazları var. Bunlar zaten donanımlar, ayrı donanım olarak satılıyorlar. Biz de biliyorsunuz Live Gamer HD'yi incelemiştik. Bu cihazlar çok başarılılar ve eğer online canlı yayın yapmak istiyorsanız zaten bu cihazlardan bir tanesine sahip olmanız lazım ki sıfır farkla, yani sisteminizin üstüne sıfır yük getirerek canlı yayını internete ulaştırın.
Çünkü direkt olarak o cihaza
bindiriyorsunuz. O cihaza bindiriyoruz.
Onun için frame düşmeleri
yani,
de yaşanmıyor.
Eğer siz de profesyonel olarak bu trende uymak ve oynadığınız oyunları canlı olarak yayınlamak, kayıt altına almak istiyorsanız tabii ki biraz parayı gözden çıkartacaksınız. $300'lık bir masrafla ya, bu tip bir cihaza sahip olacaksınız.
O herhalde tam böyle profesyonel kanallar için.
Tabii de bu cihazların en büyük artısı, hani şunun altını çiziyorum, donanım bağımsızlar. Siz Nvidia kullanın, AMD ekran kartı kullanın fark etmez. Bundan yararlanabiliyorsunuz. Bence en büyük artıları bu.
Evet, ama Shadowplay'in de herhalde Nvidia kullanıcıları en azından büyük.
Tabii ücretsiz olacak olması zaten en büyük katkılarından bir tanesi olacak diye düşünüyorum. Sonuçta bir tarafta $300 var, bir tarafta ücretsiz bir program var. Umarız çıkar ve oyunlarda performans kaybına uğramadan kayıt altına alırız. Biliyorsun CUDA hep oyunlarda performans kaybına uğramayacak, işlemciye yardımcı olacak fizik efektleri vesaire diye lanse edilir ama ne zaman CUDA destekli bir şey kullanmaya kalksan
çöker falan.
Yok, performans anlamında gerçekten çok beklediğini bulamazsın. Oyunun performansından da yer. Bakalım nasıl bir şey olacak yani, bu tarafta göreceğiz. Bir haberimizde Microsoft'la ilgili, fakat yeni nesil konsol değil tabii ki. Biliyorsunuz yeni ofis sürümü yayınlandı. Fakat yeni ofis sürümü hala Windows 8 ile beraber gelen modern arayüzde çalışmıyor. Hala da masaüstüne ihtiyacınız var. Zaten Microsoft'un Windows RT'de, yani tablet versiyonunda Windows'un da hala masaüstünü tutmasının sebeplerinden bir tanesi ofisin hala masaüstüde çalışıyor oluşu. Fakat 2014 yılında yayınlanacak yeni ofis sürümüyle beraber artık ofisinde modern arayüzde çalışacağını ve şu anki ofise göre görsel ve ses içeriği hakkında çok daha gelişmiş özelliklere sahip olacağını duyurdu Microsoft. Merakla bekliyoruz açıkçası. Çünkü özellikle tablet kullanıcıları buna çok fazla önem veriyorlar. Ofisin modern arayüzü kullanan bir versiyonu Microsoft'un tablet arenasındaki gücünü biraz daha arttıracaktır diye düşünmekteyim. Bir diğer haberimiz de üzücü bir haber. Samsung Tizen işletim sistemini geliştirmeyi rafa kaldırmış olabilir. İnsanlar Android işletim sistemine böyle bir alternatif olacak. MIGO'yu biliyorsun, Nokia evet. Geliştirdi. Sonrasında iptal oldu o proje. O bir hayal kırıklığı yarattı. Linux tabanlı bir işletim sistemi bekliyorlardı. Samsung'un Intel ortaklığıyla beraber Tizen işine girişmiş olması da büyük umutlar yarattı. Çünkü bir tarafta Intel var, bir tarafta Samsung var. Ortaya mükemmel bir şeyin çıkacağı beklentisi vardı. Fakat görünen o ki pazarda her şey hayal edildiği gibi, düşlendiği gibi olmuyor. Microsoft bile bu pazardan pay kapamamışken Tizen gibi bir işletim sisteminin herhalde çok fazla şansı olmayacağı düşünüldü ki.
Riske girmek istemediler herhalde. Gerçi daha önce konuşmuştuk herhalde bu işletim sistemiyle. Bayağı bir beklentilerimiz de yüksekti.
Tabii ama yüksek ama hani görünen o ki biraz daha beklenecek bunun için. Kısa haberlere geçmişken son iki haberimi de fotoğraf makinelerinden vermek istiyorum. Çünkü Sony geçtiğimiz haftalarda oldukça güzel iki tane fotoğraf makinesi duydu. Bunlardan bir tanesi Sony RX100. Sony RX102 gerçekten çok büyük bir sensöre sahip. 1 inçlik arkadan aydınlatmalı Exynos Ares CMOS sensörü üzerine sabitlenmiş olan 28-100 f1.8 Zeiss Vario sonar lensiyle beraber çok kaliteli keskin fotoğraflar çekebileceğiniz kompakt bir makine piyasaya sürülmüş oldu. 20 megapiksellik bir makine bu ve genel olarak baktığımızda da $750 fiyatıyla eğer şu an bir fotoğraf makinesi ihtiyacı olanlar varsa mutlaka gözünde bulundurmalılar diye düşünüyorum.
Fiyatı çok iyiymiş yalnız $750.
Evet, üzerindeki lensi sensör büyüklüğü düşünüldüğünde ve düşük ışık hassasiyeti hesaba katıldığında bu fotoğraf makinesi, hani ben fotoğrafçılıktan hoşlanıyorum, büyük makine taşımak istemiyorum diyen kullanıcıların yani işini görecek bir cihaz olacak. Cep telefonuyla fotoğraf çekmeyi bir kenara bırakın eğer fotoğraf hayranıysanız. Bu tip bir kameraya sahip olun diyoruz. Bir diğer önemli gelişme de kompakt makinelerde tam kare sensör kullanımıyla ilgili. Sony biliyorsunuz bu konuda çalışmalar yapan firmalardan bir tanesiydi. RX1R isimli fotoğraf makinesi de hem 24.3 megapiksellik bir CMOS sensöre sahip tam kare, hem de çok keskin görüntüler sağlanabilmesi adına köşe muşatma anti-aliasing filtresi içermiyor. Biz Fujifilm X-Pro1 incelememizde köşe muşatmanın fotoğraflara katkılarından, daha doğrusu verdiği zararlardan bahsetmiştik bu efektin. Neden kullanıldığından bahsetmiştik. Noir isimli bir efekt nedeniyle köşe muşatma kullanılmak zorunda kalıyor. Fakat köşe muşatma kullandığınızda da detaylardan feragat etmek zorunda kalıyorsunuz. Sony daha keskin fotoğraflar çekilebilmesi adına tam kare sensöründe anti-aliasing filtresine yer vermeden de bu sorunu giderme yolunu seçmiş ki bu profesyonel fotoğraflar için oldukça iyi bir gelişme. Fakat bu kompakt makineye baktığımızda, yani lensi değiştirilemeyen makinenin fiyatına baktığımızda $2800 gibi bir fiyat etiketi görüyoruz.
Tam uçurum varmış ikisi arasında.
Yani tabii ki bu daha profesyonellere hitap eden, daha gelişmiş bir makine ama benim tavsiyem yani genel olarak RX102'nin fotoğraf meraklılarına oldukça fazlasıyla yeteceği
yani
konusu.
Yani bir 3310, bir de şey işte o $750'lık fotoğraf makinesi herhalde işinizi evet. Görür diye düşünüyorum arkadaşlar. Oyun dünyasındaki kısa kısalara geçmeden önce bir 3. sayfa haberiyle aslında ara verelim Mesut. Çünkü oldukça ilginç bir haber yayınlandı arkadaşlar geçtiğimiz günlerde. League of, tabii bunu sadece League of Legends'la sınırlamamak lazım. Online oyunların hepsinde tabii ki küfür, işte konuşmalar, sataşmalar çok fazla ön plana çıkıyor. Fakat bu yaşanan hadise League of Legends'da yaşanmış arkadaşlar. Texaslı bir oyuncu, Justin Carter isimli bir oyuncu, oyunda sinirleniyor ve mesaj kutusuna "beni sinirlendirdiniz, içi çocuk dolu bir okulu basıp çocukların atmakta olan kalplerini yiyeceğim" diye böyle bir farklı bir mesaj gönderiyor. Hemen peşinden tabii ki işte internette böyle lol gibi böyle gülümseme, şaka yaptım anlamlarına gelen cümleleri de söylemiş. Fakat Kanadalı başka bir oyuncu bunu şikayet etmesi üzerine Justin Carter hapse atılmış durumda ve yargılanırsa, hakim de cezayı uygun görürse 8 yıl hapis cezasına çarptırılacağı söyleniyor.
Ya Amerika'da işler değişebilir biliyorsun, evet, her şey olabilir. Fakat bence biraz akıllansın diye onu oraya koydular. Çünkü Amerika'da son dönemde silahlı saldırılar oldukça...
Okul baskınları özellikle.
Evet, zirveye tırmanmış durumda çok fazla okul baskını oluyor. Nedense her sapıtan gidip bir okul basıyor Amerika'da. Moda gibi bir şey oldu bu. Hani herhangi bir oyunda da yok. Oyunları da suçlamak istiyorlar ama hani herhangi, evet, bir oyunda okul baskını diye bir şey yok zaten. Yani böyle bir mesajı alınca tabii ki yetkililer de büyük ihtimalle önlem almak istemişlerdir. Psikolojisine bakacaklar. Eğer psikolojisi gerçekten bozuksa cezayı alabilir. Belki tedavi görmesi için hani bir ceza uygulanabilir ama
muhtemelen
büyük ihtimalle ben serbest kalacağını düşünüyorum. Olsun. Şu da var. Bu League of Legends gerçekten insanları şiddete teşvik eden bir oyun diyorlar. Erdinç İlkul hakkında buradan bir şikayette bulunmak gerekebilir Ersin. Ne diyorsun?
Geçen Talha da diyordu işte şey oyunda diyor Gragas diye bir karakter var, fıçıyla dolaşıyor böyle.
İçkiye teşvik ediyor.
Şikayet edeceğim diye işte içkiye teşvik ediyor falan diye. Ama hani oyunlara baktığımızda gerçekten de hani ülkemizde de tabii ki sadece ülkemizde de yabancı ülkelerde de çok fazla böyle sözlü sataşma olduğunu görüyoruz. Hani yenilen takım sürekli olarak hani illa bir küfür ediyor falan, tabii ki bunlar da hoş şeyler değil. En azından bu da böyle belki bir göz korkutma amacıyla.
Büyük ihtimalle öyle uygulanmış bir tedbir diyoruz diye düşünüyorum.
Kısa kısa haberlerine geçtiğimizde arkadaşlar PS Plus ile ilgili bir gelişme açıklandı. Sony açıklamasına göre Battlefield 3, Saints Row ve Payday the Heist gibi oyunların bedava olarak PS Plus üyelerine bu ay dağıtılacağı söylendi.
Biliyorsun, ki Hitman ve dağıtılan oyunlar, evet, arasında daha öncesinde çok kaliteli oyunları bedava veriyorlar.
Yani Battlefield 3 gibi hala, evet, böyle çok fazla oynanan bir oyunun Saints Row 3 ki daha hani çok fazla üzerinden geçmedi, bedava olarak yayınlanması tabii ki güzel bir şey. PS Vita için de arkadaşlar Ninja Gaiden, S Plus ve Unit 13 gibi oyunlar bedava olarak sunulacakmış. Sony'ye buradan tekrar tebriklerimizi gönderelim. Bu arada Donanım Haber'le ilgili bir haberimiz var. Donanım Haber forumundan üyeler bir araya geldiler ve Bioshock Infinite'in Türkçe yamasını çıkarttılar. Buradan da bu yamada tüm emeği geçenlere teşekkür edelim ve oyunu henüz oynamamış olan oyuncular varsa Türkçe yamasını indirerek ya, daha büyük bir keyifle oynayabilirler.
Tabii bazı kullanıcılarımızda oyunu bitiriyorlar fakat tam konuyu anlamamış, evet, olabiliyorlar. En azından bu Türkçe yama sayesinde baştan sona bir daha oynayıp ne de olsa oyunun neden nasıl geçileceğini bildikleri için daha hızlı bir şekilde bitirirler. Hem de ya, konuyu tekrar öğrenmiş olurlar.
Bir de hani konuya baktığımda işte bazı kullanıcılar işte o oyunu bitireli yıllar oldu falan gibi böyle farklı mesajlar atıyorlar. Fakat bu sonuçta o bazı oyuncuların bir araya gelerek hani herhangi bir ticari amaç gütmeyen bir oluşum ve bir araya gelip böyle büyük bir oyuna, hikayesi oldukça önemli olan bir oyuna Türkçe yama çıkartmışlar. Hala oynamayan varsa veya tekrar Türkçe olarak oynamak isteyen varsa arkadaşlar bu yamayı indirip oynayabilirler. Grand Theft Auto 5 ile ilgili bir haberimiz var. Yakında oyunun ilk oynanış videosu yayınlanacak. Bildiğiniz gibi hep böyle trailer tarzında farklı farklı kısımlardan videolarla karşımıza çıkmıştır Rockstar Games. Fakat bu sefer saf bir oynanış videosuyla çok yakında karşımıza çıkacaklarını açıkladılar ki ben de büyük bir merakla bekliyorum. Hani oyunun çıkışına da şurada 2-3 aylık bir süre kalmışken artık şöyle bir araç sürüş dinamiği.
Evet, işte The Last of Us'tan sonra herhalde yine şu anki konsolların satışına neden olacak oynadan, evet, bir tanesi olacak.
Bir diğer haberimiz Call of Duty Ghost'la ilgili ön siparişle birlikte Free Fall isimli bir harita bedava olarak sunulacak. Ve bu haritaya baktığımızda arkadaşlar gökdelende siz oynadıkça gökdelende bazı yıkılmaların meydana geleceğini görüyoruz ki Free Fall ismi de zaten burada geliyor. Serinin muhtemelen en farklı haritalarından birisi olacaktır. Hatta böyle Battlefield'a biraz gönderme olduğu da söyleniyor. Orada biliyorsun bir gökdelen, evet, yıkılıyordu. Bir diğer haberimiz ise ve son haberimiz ise Final Fantasy 7 ile ilgili. Serinin en önemli oyunlarından birisi yıllar sonra Steam'e gelmiş. Tabii biraz nostalji olacaktır oynayanlar için ama zaten Final Fantasy 7'yi bilenler Steam'de alıp tekrardan oynayabilirler bu efsaneyi diyerek. Kısa kısaları da bitirelim.
Evet, yine haberlerin sonuna geldik ve yine beğeneceğini düşündüğümüz bir videoyla kapanışı yapıyoruz. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Hoşça kalın. RC Battle Scene 1 Take 2 and action.
Have enemy tanks in range. Let's blow these suckers up.
there, boys.